Milwaukee, Hill Yayınları. 1. Basım, Haziran 2000. Okuyan Şule Avcı.
Ayrım 36.
Jandarmalar yaralının ellerini yine bağlamaya hazırlanıyordu. Bir ses duyuldu. Azıcık bekleyiniz iblis herifler. Rib'in elleriyle yüzündeki çamurları, kanları sildikten sonra çevresine durgun bir bakış fırlattı. Gözleri birdenbire anaya rastlamıştı. Titredi. Bütün vücudunu ona doğru uzatarak elinde olmayan bir davranışta bulundu. Sonra döndü. Biraz sonra tutuklunun bakışları yine anının üzerine dikildi. Rib'in kalkıyor, başını kaldırıyor, kanlar içindeki yanakları titriyordu. Beni tanıdı. Oysa nasıl tanıyabilirdi? Kalbi acı, büyük bir sevinçle titreyerek başıyla kendisini gösterdi. Biraz sonra Ribin'in yanındaki mavi gözlü köylünün kendisine baktığını gördü. O zaman tehlikeyi anladı. Ne yapıyorum ben? Beni de tutuklarlar. Köylü Ribin'in kulağına eğilerek bir şeyler söyledi. Ribin başını sallayarak, ne önemi var dedi. Elbet dünyada ben tek başıma değilim. Gerçek hiçbir zaman büsbütün gizlenemez. Ben nereden geçersem orada her zaman beni anacaklar. İşin yuva yıkıldı. Artık orada ne dost ne arkadaş kaldı. Ana kendi kendisine benden söz ediyor dedi. Bu yuva yıkıldıysa ulus daha başkalarını yapar. O yuvadan bir gün gelip birçok yavru çıkar. O zaman da ulus kurtulur. Bir köylü kadın bir testiyle biraz su getirdi. Bir yandan yakınarak yaralının yüzündeki kanları yıkamaya başladı. Kadının korku ile yakınma dolu sesi Ribin'in sözlerine karıştığından ama onun ne söylediğini duyamıyordu. Komiserin çevresinde biriken bir takım köylüler tutukluya yaklaştılar. İşlerinden birisi bağırdı. Tutukluyu kente götürmek için bir araba gerek. Kim arabasını verecek? Sonra komiser büsbütün değişmiş bir sesle, ''Miskin herif, ben sana vururum. Oysa sen vuramazsın. Senin vurma hakkın yok.'' Ribin, ''Peki sen kimsin?'' Her yandan hiç anlaşılmayan bir takım sesler yükseldi. ''Ama köylü dayı, kavgayı uzatma. Bu polis komiseri.'' ''Komiser bey, rica ederiz, kızmayınız.'' ''Sus herif, seni şimdi kente götürecekler. Orada kanuna daha çok saygı gösteriyorlar.'' Köylülerin yalvarıcı seslerinde daha çok bir uzlaşma havası vardı. Bütün sözler içinde hiçbir umut ezgisi olmayan, yakınma dolu, ayırt edilemez bir gürültü topluluğunu anlıyordu. Jandarmalar Ribin'i kollarından tutarak hükümetin konağının merdivenlerine doğru sürüklediler. Sonra öylece yapının içine girip gözden gittiler. Köylüler de yavaş yavaş dağıldılar. Ana mavi gözlü köylünün kendisine doğru geldiğini, gizliden gizliye kendisine baktığını gördü. Bacakları titredi. Hiçbir şey yapamamaktan doğan umutsuzluk kalbini sıkıyordu. Herhalde buradan kalkıp gidemem, bu olamaz diye düşündü. Bütün gücünü harcayarak merdivenin başında durdu, dikildi. Komiser hükümet konağının merdivenleri üzerinde durmuş, elleriyle yüzüyle bir takım işaretler yaparak kaygısız duygusuz bir sesle söylüyordu. ''Miskin herifler, köpeoğlu köpekler, siz hiçbir şey anlamaz, sonra da böyle bir işe karışırsınız. Politika ile ilgili bir işe karışmak ha, ne haddinize, sersem herifler. Tersine sizin bana daha çok teşekkür etmeniz, yerlere eğilerek minnetinizi göstermeniz gerekir. Çünkü eğer isteseydim, sizin hepinizi de şu sırada deliye tıkabilirdim.'' 20 kadar köylü başları açık ayakta kendisini dinliyordu. Akşam oluyor, bulutlar alçalıyordu. Mavi gözlü köylü anaya doğru yaklaşarak içini çekti. İşte bin türlü olay. Ana hafif bir sesle evet dedi. Köylü anaya güvenle baktı, sordu. Sanatınız nedir? Yapılmış danterler satın alırım, bez de alırım. Köylü canı sıkılmış gibi yavaş yavaş sakalını okşadı. Sonra köye doğru bakarak, ''Burada hiç de öyle şeyler bulunmaz.'' dedi. Ana karşısındakini yukarıdan aşağıya süzdükten sonra otele girmek için uygun bir fırsat aramaya başladı. Köylünün yüzü güzel, aynı zamanda da düşünceliydi. Gözlerinde üzgün bir anlam vardı. Omuzları geniş, boyu uzundu. Arkasında köylülere özgü, yırtık pırtık bir palto içinde, temiz bir köylü gömleği, bacaklarında da sarımtırak renkli, kaba bir kumaştan pantolon vardı. Ana nedenini bilmeksizin rahatlayarak içini çekti. Sonra birdenbire gelen bir ön sezgiye kendini bırakarak şaştığı bir yüreklilikle, ''Geceyi senin elinde geçirebilir miyim?'' dedi. Birdenbire bütün sinirleri, bütün vücudu gerilmişti. Kafasından hızlı bir takım kötü düşünceler geçti. ''Artık ne Nikola'yı ne de Pavel'i göreceğim. Beni de uzun uzadıya dövecekler.'' Köylü hiç acele etmeksizin yavaş yavaş iki eliyle arkasındaki paltoyu göğsünden kavuşturarak sonra yavaşça fısıldadı. İşte alay, gidiyorlar. Ribin merdivenlerde görünmüştü. Elleri kelepçelenmiş, başı yüzü kül renginde bir şeye sarılmıştı. Sesi akşamın soğuk havasında yeniden duyuldu. Allah'a ısmarladık mert insanlar. Her zaman doğruyu araştırınız, onu bulunuz, kıskançlıkla saklayınız. Size doğruyu söyleyenlere inanınız. Hiçbir zaman gücünüzü hakkın, doğrunun savunması uğrunda harcamaktan çekinmeyiniz. Sus köpek, jandarmalar, haydi atları sürün. Neniz var, niye üzüleceksiniz, yaşamınız nedir? Araba yürüdü. O zaman Rebin iki jandarma arasında yeniden bağırdı. Neden böyle açlıktan ölüyorsunuz? Özgürlüğü elde etmeye çalışınız. O size hem ekmeği hem de doğruyu verecek. Allah'a ısmarladık yiğit insanlar. Şimdi artık bu sesi araba tekerleklerinden, hayvanların ayaklarından çıkan gürültüyle komiserin savurduğu söğüntüler karışıyor, onu kesiyor, boğuyordu. Ana içeri girdi. Masanın başına oturdu. Semaverin yanında durarak ekmekten bir parça kopardı. Evirip çevirdikten sonra tabağın içine koydu. Karnı acıkmış değildi. Yalnız midesinde eziklik duyuyor, bu duygu onun bütün gücünü yok ediyordu. Kalbinin bütün kanını boşaltıyor, başını döndürüyordu. Derin bir üzüntü içinde kendi kendisine, beni gördü dedi. O beni gördü, hem de anladı. Düşünceleri daha ileri gidemiyor, korkunç bir acı, baş döndürücü bir duyguya dönüyordu. Şimdi biraz önceki gürültünün yerine gelen, sanki pencereyi kalın bir tabakayla dışarıdan ayıran sessizlik pek güzel kanıtlıyordu ki, köyün insanları korkmuşlar, sanki ezilmişlerdi. Şimdi bu sessizlik anının biraz önce duyduğu üzüntüyü, yalnızlığı daha çok artırıyor, ruhunu durgun sarımtırak bir göl gibi karanlıklarla dolduruyordu. Küçük kız kapıyı açarak karşısına dikildi. Size bir omlet getirelim mi? Hayır, iştahım yok. Şu bağırtı çağırtılar çok dokundu bana. Küçük kız masaya yaklaşarak coşkunca, alçak sesle anlatmaya başladı. Komiser nasıl da acımadan vurdu. Ben tam yanı başındaydım. Her şeyi gördüm. Zavallı adamcağızın bütün dişlerini kırdı. Zavallı tükürdüğünde ağzından pıhtılaşmış kan geliyordu. Gözleri kandan görülmüyordu. Çavuş kör kütük sarhoş bir halde hiç durmadan şarap istiyordu. Söylendiğine göre bunlar koskocaman çeteymiş. Bu da onların başıymış. Üçü daha yakalanmış. Birisi de kaçmış. Hem de onlarla birlikte olan bir de okul öğretmeni yakalanmış. Bunlar Tanrı'ya inanmazlarmış. Bütün halkı kiliseleri yağma etmeye kışkırtmışlar. İşte yaptıkları hep bu. Köylülerin bir bölümü bu zavallının durumuna acıyor. Bir bölümü de artık onun işini bitirmek gerektiğini söylüyorlardı. Doğrusu bizim köylerimizin arasında da epeyce insafsızlar var. Ama hızlı kesik kesik anlatılanları dikkatle dinliyordu. Böylece biraz kaygısını dağıtmayı, bekleyişin verdiği korkunç üzüntüyü biraz azaltmayı umuyordu. Küçük kız meraklı bir dinleyici bulmaktan hoşnut, gittikçe artan bir çabayla durmadan söylüyordu. Babam diyor ki, bütün bunlar kıtlıktan geliyor, hep ondan. İşte iki yıldır toprak ürün vermiyor. İşte bundan dolayı şimdi köylüler bu halde. Bir afet. Toplantılarda bağırıp çağırıyor, birbirlerini dövüyorlar. Geçenlerde vergisini veremediğinden dolayı Vasif Çikov'un eşyası satıldığında o memurlara bir tokat aşk etti. İşte benim vergi borçlarım dedi. Kapının dışında ağır ayak sesleri duyuldu. Ana elleriyle masaya dayanarak kalktı. Mavi gözlü köylü içeri girdi. Başından kasketi çıkarmaksızın sordu. Eşyanız nerede? Kolayca bavulu elinde tarttı. Pek hafif, içi bomboş. Mari, haydi yolcu bayanla bize gel. Hiç kimse bakmaksızın dışarı çıktı. Küçük kız sordu. Geceyi köyde mi geçireceksiniz? Evet, dantel arıyorum, satın alacağım. Burada bulamazsınız. Nene küfte, Dalino'da yaparlar. Ama yapan bulunamaz. Yarın gideceğim. Sonra çayın parasını ödedi. Kıza da bir kapik bahşiş verdi. Küçük kız bahşişe pek sevindi. Sokağa çıktıklarında bir yandan yürürlerken küçük kız bayana hizmette bulunmak istiyordu. Eğer isterseniz çabukça Dorino'ya gideyim. Orada sizin dantel almak istediğinizi söyleyeyim. Buraya getirsinler. Siz oraya gitmek yorgunluğundan kurtulursunuz. Buradan 12 kilometre uzaklıktadır. Ana da birlikte yürürken, hayır yavrum, ben kendim giderim dedi. Soğuk hava onu biraz açmıştı. Yavaş yavaş kendisinde belirsiz bir güvenin büyüdüğünü, belirsiz olmakla birlikte gittikçe düşüncesini kapladığını seziyordu. Bu güven gittikçe güçleniyor, ana onu daha çok güçlendirmek için durmadan kendi kendisine soruyordu. Ne yapmalı? Açıkça doğrudan doğruya mı davranmalı? Islak soğuk gece başlamıştı. Kulübenin pencereleri kırmızımsı, soluk bir ışıkla aydınlanıyordu. Genel sessizlik içinde hayvan sesleri, az da olsa insan sesleri duyuluyordu. Köyü ezici bir sessizlik kaplamıştı. Küçük kız, işte burası dedi. Siz kötü bir yer seçmişsiniz. Bu köylü pek yoksuldur. Sonra karanlıkta kapıyı açıp el yordamıyla yoklayarak haykırdı. Natyana, işte konuğun geldi. Sesi hala karanlıklar içinde çınlıyordu. Allah'a ısmarladık. Ana kapının eşiğinde durdu. Elini gözüne siper ederek içeriye baktı. Küçük, dar olmakla birlikte kulübenin pek temiz olduğu ilk bakışta anlaşılıyordu. Ocağın arkasından bir genç kadın göründü. Kendisini selamladıktan sonra yine gitti. Odanın köşelerinden birinde bir masa üzerinde lamba yanıyordu. Evin sahibi masanın başına oturmuş, eliyle bir hava çalıyor, dikkatle anaya bakıyordu. Biraz sonra "Giriniz," dedi. "Natyana, haydi çabuk Petro'yu çağır." Kadın ananın yüzüne bile bakmadan çabucak çıkıp gitti. Ana köylünün karşısında bir iskemle üzerine oturarak gözlerini çevresinde gezdirdi. Yalnız lambadan hafif bir çıtırtı çıkıyordu. Köylünün kaygılı yüzü gazın güçsüz ışığı ile belirsiz çizgilerle titreşiyordu. "Haydi söyle, çabuk ol." Ana ne yaptığını önem vermeksizin güçlü ciddi bir sesle sordu. "Benim bavulum nerede?" Köylü omuzlarını kaldırdı, dalgınca "Gitmedi," dedi. Sonra sesini biraz alçaltarak dalgınca "Gitmedi," dedi. Sonra sesini biraz alçaltarak üzgün ekledi. "Ben kızın yanında bilerek boş olduğunu söylemiştim. Oysa yalan söyledim. İçinde pek ağır şeyler var." Ana sordu. "Ne demek istiyorsun?" Köylü ayağa kalktı, anaya yaklaştı. Eğilerek alçak sesle sordu. "Siz bu adamı tanıyorsunuz değil mi?" Ana titredi, güvenle "Evet," dedi. Bu karşılığın köylünün kafasını aniden aydınlattığını sandı. Köylü gülümsedi. "Ben sizin ona işaret ettiğinizi görmüştüm. O da size karşılık verdi. Kulağına sizi tanıyıp tanımadığını sordum. Bana biz çokluğuz, evet biz çokluğuz diye karşılık verdi." Köylü konuğun yüzüne bir şey sorar gibi göz attı. Gülümseyen bir yüzle sözünü sürdürdü. "Bu adam korkunç bir güç. Dayak atıyorlar, vuruyorlar, sövüyorlar, ona vız geliyor." Bu adamın sesindeki titreşim, yarım olarak görünen yüz çizgileri, parlak iyi bakışları anaya gittikçe daha çok güven veriyordu. Şimdi kalbinde duyduğu kaygı, korku, birinin halini düşünmekten doğan acı, derin bir acımaya dönüyordu. O zaman tutamadığı, birdenbire gelen bir öfke içinde haykırdı. "Bu canavarlar, bu haydutlar..." Sonra hıçkırmaya başladı. Köylü acil bir durumda başını sallayarak ananın yanından ayrıldı. Evet, hükümetler pek korkunç düşmanlar kazandı. Sonra birden yine ananın yanına yaklaşarak hafif bir sesle, "İşte ben öyle sanıyorum ki sizin bavulunuzun içinde gazeteler var, doğru mu?" Ana gözlerini silerek sadece "Evet," dedi. "Bunları ona getiriyordu." Köylü gözlerini kırpıştırdı, eliyle sakalını sıvazladı, bakışlarını bir noktaya dikerek sustu. "İyice okumuş yazmış bir adam değilim, yine de dostlarımdan birisi iyi okumuştur, karım da okur." Köylü biraz durdu, düşündü, sonra yine başladı. "Şimdi siz ne yapmayı düşünüyorsunuz, bu bavul ne olacak?" Ana köylüye dikkatle baktı. "Size bırakacağım," dedi. Köylü şaşmadı, karşıda durmadı, salt sordu. "Bize mi?" Sonra aniden durup başını sokağa çevirdi, dikkatle dinledi. "Geliyorlar." "Kim?" "Herhalde bizimkiler." Karısı içeri girdi. Arkasında çil yüzlü bir köylü vardı. Konuk içeri girince kasketini bir yana bıraktı. Ev sahibine doğru yaklaştı. Öteki başı ile doğrulama işareti yaptı. Kadın sordu. "Stepan, belki de yolcu hanımın karnı açtır." "Ana, teşekkür ederim, aç değilim," dedi. Yeni gelen köylü ona doğru eğilerek hızlı, üzgün bir sesle konuşmaya başladı. "İzninizle kendimi tanıtayım. Adım Petro Labinim. Takma adım Anen. Sizin işlerinizden biraz anlarım. Okur yazarım. Bundan dolayı herhalde budala değilim." köylü annenin uzattığı eli alarak sıktı. Sonra Stepan'a dönerek, "Bilir misiniz?" dedi. "Bizim çorbacının karısı iyi bir kadındır. Bununla birlikte o bu davranışlara saçma gözüyle bakar, aşırı bulur. Ona göre bir takım üniversite öğrencisi sivri akıllarıyla halkı kışkırtmakta bir zevk duyuyorlar. Oysa biz bugün iki örnek gördük. Bir adamcağız tutukladılar ki pek ağırbaşlıydı. İşte bir de kadıncağız. Öyle bir kadın artık hiç de genç değil. Bir kadın denilebilecek bir durumda bile değil. Yine de nasıl çalışıyorlar? Darılmazsınız değil mi bayan? Adınız nedir?" Hızlı hızlı, hiç soluk almaksızın, çok işlek bir şekilde konuşuyordu. Çenesi durmadan işliyordu. Bakışları Pelagi'nin yüzünü, vücudunu inceliyordu. Saçları karma karışıktı. Öyle sanılırdı ki biraz önce tutuşarak düşmanını yenmiş, şimdi bu yüzünün verdiği coşkunlukla doluydu. Köylü gösterdiği bu ataklıkla, özellikle daha söze başlar başlamaz hiç duraksama göstermeyerek doğruca konuya girmiş olmasıyla ananın hoşuna gitmişti. Ona sevgiyle bakarak karşılık verdi. Köylü dudağında tatlı kuru bir gülümseyişle ananın elini bir daha sıktı. "Stepan, anlıyor musun? Bu iş pek iyi bir iştir. Ben sana önce de söyledim. Artık ulus uyanmaya çalışmaya başlıyor. Bayan doğruyu söylemeyecek. Çünkü o buna zarar verir. Ne var ki ulus hemen her şeyi göze alarak zararı kârı düşünmeye hazırdır. Anlıyor musun? Artık yaşam kendisine pek kötü geliyor. Her yanda sinek gibi kırılıyor. Ne yana döneceğini bilmiyor. Çünkü hangi yanda olursa olsun kendisine verilen komut şu: dur." Stepan başını sallayarak "görüyorum" dedi. Sonra ekledi: "Bayan bavulunu merak ediyor." "Merak etmeyiniz ana, her şey yerli yerinde. Bavul benim evimde."
Ayrım sonu.